Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delirleri programımıza hoş geldiniz. Onur Hocam, Oktar Hocam, Furkan Bey ve Boğaç Bey ile sohbet edeceğiz. Buyurun hocam.
Bazı canlılar, mesela ilaç sanayi var dünyada. İlaç üretiliyor ve çok gelişmiş teknolojiler kullanılıyor. Araştırmalara dayalı, yıllardır süren bilim adamlarının, yüz binlerce bilim adamının yaptığı araştırmalarla bakıyoruz, canlılar kendi ilaçlarını kendileri üretiyorlar. Yani ilaç üreten canlılar var. Bunu milyonlarca yıldır yapıyorlar. Ona bakalım isterseniz. Kendi ilaçlarını üreten canlılardan bazılarından. Mesela kendi aspirinlerini üreten ceviz ağaçları var. Ateş ya da enfeksiyona karşı aspirin alan insanlardan farklı olarak bitkiler zor şartlarla başa çıkabilmek için biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirecek kimyasalları, metil salisilat ve bunun gibi bünyelerinde gaz halinde üretiyorlar. Söz konusu bileşikler cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici proteinlerin üretilmesini hızlandırır. Mide ilaçlarını kendileri üreten timsahlar da var. Kendi vücut ağırlığının yaklaşık olarak %23'ü kadar yemek yiyebilen timsahlar hiçbir zaman midelerinde rahatsızlık hissetmezler. Çünkü kendi mide ilaçlarını kendileri üretirler. Üstelik bunu günümüzde üretilen bazı mide ilaçlarıyla aynı hammaddeyi kullanarak yaparlar. Yani milyonlarca yıldır.
Maşallah.
İnsanlığın yeni ürettiği mide ilaçlarının benzerlerini üretiyorlar. Timsahlar yemekleri sindirirken kanın normal akış yönünü değiştirerek karbondioksit açısından zengin olan kanı midelerine gönderirler. Çünkü salgı bezlerinin sindirim için mide asidi ve bikarbonat salgılamaları esnasında karbondioksit ihtiyacı vardır. Bu şekilde kan akışının değişimiyle timsah memelilerde üretilen mide asidinin %10 kat fazlasını salgılar. Günümüzde sindirim ilacı olarak kullanılan bazı mide haplarının ve sodaların içeriğinde karbon bulunduğu dikkate alınırsa timsahın karbondioksitli karnına göndererek sindirim için gerekli mide asidi ve bikarbonat üretimini hızlandırmasının tabii ki üstün akıl sahibi olan Rabbimizin yaratış sanatının eserlerinden biri olduğu daha net olarak anlaşılabilir. Yani çok üstün bir akıl ve bilgi gerekiyor burada. Allah'ın aklı inşallah bu. Karbondioksitin kullanılması. Yine antibiyotik üreten arılar var mesela, onlara bakalım. Zararlı bir bakteriyle ortak yaşam geliştiren bir tür yaban arısı, üretilen 9 tür antibiyotiği kendi larvalarını enfeksiyonlardan korumak için kullanır. Yani 9 çeşit antibiyotik kullanıyor. Unutmayalım, ilk antibiyotiği 1928 yılında Alexander Fleming keşfetmişti. Evet. Yani insanlık 20. yüzyıldan itibaren kullanmaya başladı antibiyotikleri. Bu yaban arılarının dişileri yuvalarını toprak içine kazar ve yumurtalarını bırakır. Toprak altı sıcak, nemli ve organik madde bakımından zengin olduğundan hem yuvadaki yumurta ve larvalar hem de yiyecek stokları küf ve bakteri gibi patojenlerin etkisine açıktır. Arıların larvaları bu zararlardan korumaları gerekmektedir. Dişi arılar yavrularını bunlardan korumak için kendi anten salgılarında barındırdıkları Streptomyces cinsinden bakterileri yuvanın tavanına asarlar. Sıcak bir yuva edinen bakteri bunun karşılığında 9 antibiyotik maddeden oluşan bir salgı üretmeye başlar. Bu salgı farklı türlerde çok sayıda zararlı bakteri ve mantara karşı etkilidir. Yumurtadan çıkan larvalar da tavandaki bu ecza dolabını açarak bakterileri kozalarına sürerler, maşallah. Evet, ya bunu bir kere bilmesi gerekiyor. Ne yaptığından, değil mi? Bilinçli hareket ediyor. Bir şey, yani ürettiğini, bir antibiyotik, bir ilaç olduğunu bilircesine tavana asılı. Onlar da kapıları açıp oradan alıyorlar ecza dolabından bunları. Tabii Allah'ın üstün yaratma sanatını kanıtlıyor inşallah delilleri. Devam edelim. Karınlarındaki antikorlarla hastalıkları önleyen köpek balıkları, antikorlar da mikroplara karşı üretilen silahlardır. Bağışıklık sisteminin ürettiği silahlar. Köpek balıklarının kanda hastalıklarla mücadele eden farklı antikorları vardır. Ve bunlar belli kanser hücrelerinin büyümesini engellemektedir. Köpek balıklarının çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmalarının ve nadiren enfeksiyon kapmalarının nedeni de yine bu antikorlardır. Ayrıca bilim adamları köpek balığı antikorlarının sıtma proteinlerine tutunarak al yuvarlara sıçramasını önlediğini tespit etmişler ve köpek balığı hücrelerinin iltihaplı romatizma içinde çözüm olabileceğini belirtmişlerdir. Yine bedenler için özel bir ilaç yapan koalalar var. Okaliptüs yaprakları bir dizi tıbbi yetkiye sahiptir. Yaprakları eterik yağ içerir. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallardan oluşur. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin zehirini etkisiz hale getirecek bir sisteme sahiptir. Koala bu yağı bedeninden dışarıya verir. Tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı havaya karışmakta, bir kısmı ise vücut içine girmektedir. Yağ hayvanın vücuduna yerleşen parazit haşerelerinin kürk içerisinden yere dökülmelerini sağlar. Maşallah. Yani burada çok açık. Değil mi? İnşallah. Bir kimyasal madde var. O kimyasal maddenin neyle ne zaman etkileşime girdiğinde hangi tepkiyi vereceğini biliyor olması gerekir. Ama onun zararlarından da korunacak aynı zamanda. Yani ona zararlı olmayacak o canlıya. Fakat onu ya faydalı olacak onun vücuduna ya da başka bir canlı girdiğinde ona karşı zararlı olacak. Veya başka canlılara karşı zararlı olacak. Bu üstün bir kimya bilgisiyle oluyor. Tesadüfün hiç yer olmadığı bir durum. DNA'sında kodlanmış olarak var. En baştan itibaren. Ve orada bir yanlışlık olsa mesela o madde diyelim ki kendi vücuduna zarar verse, öldürücü olsa hayatta kalamaz. Ya da yine bir madde olur ama hiçbir etkisi bulunmaz.
Evet.
Faydası olmaz. Veya olur bir canlıya karşı olur ama o canlıyla hiç hayatı boyunca karşılaşmıyordur. Hiçbir gene fayda sağlamaz. Öyle değil. Tam faydalı olacak şekilde yaratılmış maşallah. Evet. Mesela insan vücudunun bağışıklık sistemi de öyle. Bakterilere ve virüslere karşı bağışık durumdayız. Ki bağışıklık sisteminde bir enzim var. Bu enzim antikor denen silahları oluşturan genlerde harf değişikliği meydana getiriyor. Ama kontrollü bir değişiklik bu. Evet. Yani bildiğimiz evrimcilerin söylediği mekanizm, hayali mekanizm olarak iddia ettikleri mutasyondan çok farklı.
Aktivasyon, mutasyon, evet. Induced deaminase.
Evet, activation induced deaminase deniyor buna tıp literatüründe. Bu enzim de yeni keşfedildi. Bu enzim harf değişikliği meydana getiriyor. Kontrollü bir harf değişikliği. Bu meydana getirdiği kontrollü harf değişikliği sebebiyle genetik bilgide değişiklik oluyor. Ama sadece bu antikorları üreten B lenfositlerinde meydana geliyor bu. Ve B lenfositleri bakın 10 milyara yakın değişik silah üretebiliyorlar bu meydana gelen değişiklikle. Normalde genin ürettiği protein sayısı çok sınırlı. Öyle 10 milyara falan varmıyor. O kadar büyük bir sayı değil. Yani orada da bir çeşitlilik var ama bu kadar büyük sayılara ulaşmıyor tabii ki. Fakat bu kontrollü değişiklikle 10 milyara yakın silah üretiliyor. Ve bu sadece bağışıklık sistemi hücrelerinde meydana geliyor. B lenfositlerinde meydana geliyor. Ve nesilden nesile de aktarılmıyor. Çünkü kontrolsüz bir değişiklik olsa ki oluyor Allah hastalık durumlarını da yaratmış. Mesela bu lenfomaya gidebiliyor. Bu kontrolsüz bir durum oluşturduğunda lenfoma oluşabiliyor hastada. Ama Allah kontrollü olarak yaratmış bunu. Ve 10 milyara yakın silah üretildiği için dışarıdaki yani doğada mevcut olan Allah'ın yarattığı bütün bakterilere ve virüslere karşı insanın bağışıklık sistemi etkili olabiliyor. Zaten aksi olsaydı hayatta kalamazdık. Mesela aşılama da böyledir. Aşılama olduğunda bir mikrobun veya bakterinin özel bir protein yapısı var dış kısmında. Siz bunu zararsız hale getirip laboratuvarlarda aşı olarak veriyorlar insan vücuduna. İnsan vücudunda DNA buna karşı antikor yani silah hazır olarak var olduğu için o gelen mikrobun üzerindeki o protein yapısını hemen tanıyor. Onu tanıyan hücreler var. Biraz önce söyledik 10 milyara yakın değişik silah üreten lenfositler var. Bu enzimden varlığından dolayı. Onun silah üreten lenfositlerin hemen çoğalması sağlanıyor. Ve kanda antikorlar oluşuyor. Ve oluşan antikorlar sizin birçok aşılamayla işte mesela hayatınız boyunca korumanızı sağlıyor. Mesela kaba kulak aşısı oluyoruz bir kere. O hayat boyu koruma sağlıyor. Bundan kaynaklanıyor. Yani normalde DNA'da var o bilgi. Bu muhteşem bir mucize işte. Zaten Ali Demirsoy da Türkiye'nin tanınmış evrimcisi bunu söylüyor. Diyor ki hücrelerin diyor bir mikropla veya virüsle karşılaşmadan önce yaklaşık olarak söylüyorum. Kelimesi kelimesi değil de. Karşılaşmadan önce bu bilgiye sahip olmaları diyor onların kahin olmasını gerektirir diyor. Tabii ki kâin olmadığına göre Allah tarafından yaratıldığını ispatlar. Bunu söylüyor yani aslında. Yani evrimin geçersizliğini. Çünkü bağışıklık sistemi hiç karşılaşmadığı bir mikrobun ya da virüsün varlığından nasıl haberdar olabilir biz doğduğumuz andan itibaren değil mi? Allah'ın yarattığını ispatlar bu.
Evet yani evet, bilginin hakikaten önceden gende var olmuş olması evrimi tamamen yıkan bir şey. Çünkü evrim bilginin zaman içerisinde kaleme kaleme, değil mi? Birçok denemenin sonucunda başarılı olanların hayatta kalmasıyla ilerlediğini ve bu sayede mükemmel canlılığa ulaşıldığını iddia ediyor.
Evet.
Ama modern bilim neyi gösteriyor? Zaten bir tane bakteri ilk var olduğu anda da çok hücreli mesela insan ilk var olduğu anda da bütün bilgi zaten üzerinde var. Ama ne bilgi? Yani daha mesela yeni yeni virüsler çıkıyor çağımızda. Mesela bundan bir 10 asır önce olmayan virüs bugün çıkabiliyor.
Evet.
Çünkü virüsler ve bakteriler de kendi arasında gen alışverişi yapabiliyor. Veya genlerinde değişiklik oluyor. Dolayısıyla onların savaş stratejisi de zaman içerisinde değişebiliyor. Ama bizim immün sistemimizin içindeki genlerin varyatif üretme kabiliyetinin bunları da tanıyabilecek halde olması zaten bilginin, tamam mı, başından beri var olduğunu gösterir. Bilgi başından beri varsa o zaman sonradan bilgi eklenmemiştir. Keza zaten hiçbir evrimcinin öne sürdüğü mekanizma var olan gene yeni bilgi eklemiyor. Yeni bilgi eklemiyorsa o zaman nasıl bu kadar mükemmel canlılık zamanla, yani bu kadar canlılar var oldu? Nasıl ortaya çıktı? Demek ki Allah yarattı. Yani eğer kaynağı yavaş yavaş gelişim, basitten komplekse doğru ilerlemeli bir şey, ilerleme şeklinde değilse basamak basamak, var olduğu anda mükemmel ve eksiksiz biçimde ise eğer varoluş, o zaman demek ki evrimsel mekanizma ortada yoktur. Burada biz sadece modern bilim Allah'ın bir anda mükemmel ve eksiksiz yarattığını göstermektedir. Bağışıklık sistemi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani daha hiç karşılaşmadığımız bakterinin bilgisinin bizde var oluyor olması, yani çocukken, daha embriyoyken o bilgi sende var. Tek hücreyken var. Doğup büyüdüğünde de var. Demek ki daha bir hücreyken Allah'ın kontrolündesin. Büyüdüğünde de yine Allah'ın kontrolündesin. Her işi evirip çeviren, değil mi, Allah inşallah.
Evet, kesinlikle kontrolündesin. Zaten işte Oktar Hocam gösterdi 4-5 tane canlıyı, doğadaki canlılardan. Bakıyoruz hepsinde inanılmaz özellikler var. Ve bunlar, yani doğan çocuk dahi şuuru olmadığını, aklı olmadığını, zaten bu hayvanların, yani zekalarının olmadığını zaten biliyorlar. Bunlar nasıl yapıyor bunları? Ve doğduğu andan itibaren bu yetiye nasıl sahip oluyor? Bunu bir denemek lazım. Yani evrimcilerin işte bunlar tesadüfen oldu gibi söylediği şeyler, yani tamamen saçmalık. Çünkü doğduğu anda o şifresinde, DNA'sında yer alıyor. Ve yani sekme yok. Her nesilden nesile sürekli her doğduğu anda o özelliklere sahip zaten. Ve işte basitten komplekse de az önce söylediniz. Yani öyle bir şey, bunun birçok örneği var. Milyonlarca yıl önce yaşayıp da sonra şu an türünü yitirmiş canlı, mesela bazı canlılar,
soyu
tükenmiş canlılar. Şimdi halen yaşamakta olan herhangi bir kuştur mesela, ondan çok çok daha üstün özelliğe sahip olan kuşlar olabiliyor. Ya da işte başka bir canlı da. Yani o zaman daha ilkel canlı, şimdi daha kompleks falan, öyle bir şey zaten o da yok. Yani o da başlı başına saçmalık. Ki dediğiniz gibi yani mükemmel bir şekilde var oluyorlar. Ve değişmede uğramıyorlar. Bu kesinlikle, yani bu şekilde izah edilir. Evet. Başka bir açıklaması olamaz. Yani kademe kademe diye bir şey
yok.
Mümkünatı yok. Öyle bir şey doğada yok zaten. Yani ara geçiş formu bunun adı zaten. Bunu ki Darwinizmin başı, Darwinizmin temsilcisi Darwin, Charles Darwin'in de kendi itirafı da var zaten bununla ilgili. Ara geçiş formunun olmadığına dair itirafı da var.
Evet, neden?
Yani hepsini baştan çökertiyor zaten.
Evet. Baştan beri bilginin tamamının Allah tarafından verilmiş olması ve bizim bunu yeni öğreniyor olmamız bir mucize.
Evet.
Allah bu bilgiyi şu an mesela ifşa ediyor. Şu an insanlar bunu kavrayabiliyor. Aslında mesela bütün canlıların hepsinin dahil olduğu bir adaptasyon mekanizması var. Zor durumlara karşı çeşitli durumlarda vücudun bir esneklik payı oluyor. Birçok insan burada yanılgıya düşebiliyor. Yani mesela çok güneş altında kaldığında insan ne oluyor? Derisi hafif koyuleşiyor. Bu bir adaptasyon. Ama bu çevrenin, yani çevredeki değişimin insan bedeninde veya diğer canlıların bedeninde oluşturduğu bir bilgi değil. Oluşturduğu bir değişiklik değil. Bu bilgi zaten vücutta var ve diğer bütün canlılarda, varyasyon gösteren canlılarda var. Sadece o koşullar vuku bulduğunda, ortaya çıktığında o zaman vücut o proteinleri salgılıyor.
Evet.
Mesela daha koyu deri rengine sahip oluyorsun. Mesela yukarılara, mesela yüksek rakımlı yerlere çıktığında oksijen oranı azalır. Dolayısıyla çok solunum yapmak için daha fazla kan hücresine ihtiyaç duyarsın. Daha basınçlı kanın basılması, kanla dolaşması gerekir. Şimdi yukarıda yaşayan insanların bakarsın kan basıncının ve kan hücrelerinin sayısının fazla olduğunu görürüz. Bu da bir adaptasyondur yukarıya doğru. Ama bu yukarıdaki basıncın insan vücuduna eklediği bir bilgi değil. Zaten bu bilgi var. Sadece o olaylar, o çevresel koşullar gerçekleştiğinde ortaya çıkıyor. Tabii. Bütün bu canlı gruplarında var inşallah. Evet. Ama dediğim gibi evet, bu sadece o türün çevresinin, çerçevesinin içerisinde bir adresine yapayım. Kesinlikle evrimin iddia gibi ettiği gibi bir türü bambaşka bir türe dönüştürebilecek kadar yeri boyuta hiçbir zaman çıkamıyor.
Evet. Allah'ın yani şu var, genetik bilimin artık bunu çok net olarak biliyoruz. Genler var. Genlerin belli proteinleri üretip üretmemesi bu dış şartlara bağlı olabiliyor hakikaten. Mesela bakterileri glikoz içeren ortama koyuyorlar. Glikozu metabolize edecek enzimleri üreten genler aktif hale geçiyor ve glikozu kullanıyor enerji üretiminde. Oradan çıkartıp mesela başka bir ortama geçirdiklerinde, diyelim ki maltoz, mesela sineklerle yaptılar bu deneyleri. Diane Dodd diye Yale Üniversitesi'nde yapıyor hatta. Maltoz içeren ortama koyduklarında o zaman o canlı maltozu parçalayan enzimleri üretiyor. Yani o genlere zaten sahip. O genler aktif hale geçiyor. Diğer genleri de kapatıyor. Yani çünkü o enzimleri kullanmayacağı için glikoz ortamındaki glikozu parçalayacak. Bu deneyde yapıyorlar. Şimdi burada yeni genetik bir bilgi var mı? Yok. Zaten var olan bir genetik bilginin, bir genin aktif hale geçip geçmemesi söz konusu. Yani iki gene de sahip o canlı. Bunu kullanacağı ortamda bulunduğu zaman onu kullanıyor. Bunu kapatıyor. Bunu kullanacağı ortamda bulunduğu zaman da bunu kullanıyor. Bunu kapatıyor. Neresinde bunun evrim? Evrim yok. O genetik bilgi en mükemmel şekliyle yaratılmış Allah tarafından. Yani onu metabolize edecek enzimlerin bilgisine sahip. O enzimlerde muhteşem yapıda bir protein bile tesadüfen olamıyor. Çünkü o enzimlerin oluşması için yine proteinler gerekiyor. Proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Sadece canlı hücresi sentezleyebiliyor. Bitti. Evrim zaten bu bitiriyor. Ama önemli olan nokta şu, bakın. Adaptasyon dedikleri, tamam adaptasyon diyelim. Doğru. Ama adaptasyon dedikleri olayda yeni genetik bilgi yok. Evrim yok yani. Bunu Darwinizm'in o kalın bir şey var böyle. Kemik bir tabakası var kafanın. Onun içine girmesi gerekiyor yani böyle. Zaten onun için Richard Dawkins'e sorduklarında havaya bakıyor 20 saniye. Çok iyi biliyor bu, bütün bu deneyleri, yapılan şeyleri. Evet. Herkesten daha iyi biliyor. Bir tane örnek veremiyor. Veremeyeceğini biliyor çünkü. Veremeyeceğinin bilincinde. Şimdi evet. Bakın şeylerden bahsettik, antikorlardan. Orada biraz üstü kapalı geçildi. O evrimcilerin iddialarından bir tanesi. Hipermutasyon dedikleri, bu normalde activation induced deaminase diye bir enzim var. Deaminase deniyor buna. Bu özel durumlarda bu şeyi arttırıyor. Antikorların, yani silahların yapımını, üretimini arttırıyor. Bunu nasıl olduğuna bir bahsedelim. Çünkü bunu güya evrime, mutasyona, faydalı mutasyona delil olarak kullanmaya kalkıyorlar. Ama laf kalabalığı. Anlamayanlara böyle activation oluyor, işte o hipermutasyon oluyor falan gibi laf kalabalığı yapıp güya faydalı mutasyon gibi, alakası yok. Kontrollü bir değişiklik o. Bakın önce bir antikorun ne olduğunu açıklayan bir film gösterelim. Mesela bu bir antikor. Vücudumuzun bağışıklık sisteminin silahları bunlar. Immunoglobulin G çeşidi bu. Başka çeşitleri de var. A'sı var, E'si var bunların.
Bunlar B lenfosit.
Bakın şimdi evet.
Hücre zarında 3 boyutlu şekilde gelen bakteri veya virüsün üzerindeki, değil mi? 3 boyutlu yine şekildeki proteini tanımayan, resmen anahtar kilit uyumu gösteren 3 boyutlu şeyler.
Silahlar evet. Silahlar. Bakın bunların Y şeklinde bir yapısı var. Hafif zincirleri var, burada gösteriyor. Hafif zincir bölümleri var. Ağır zincir bölümleri var. Şimdi devam edelim. Çok kompleks moleküller bunlar, protein yapısında. Ve DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın antikorun bağlanma yerini görüyoruz. Bu bağlanma kısmı, hafif zincir bölümü. Burada gördüğümüz gibi. Karbonhidrat bölümü var içeride ve ağır zincir bölümü var. 3 boyutlu bir yapısı var. Muhteşem bir yapısı var. Amino asit dizilimi çok özel ve çok özel katlanması gerekiyor. Ve hafif zincir bölümleri, şimdi birazdan göreceğiz, değişken. O değişkenlik işte çeşitli bakterilere, virüslere karşı etkili olmasını sağlıyor. Bakın şimdi burada bazı isimler veriyor. Bunları şimdilik hatırlayalım. Çünkü ben birazdan bunların sayısını, değişik kombinasyonlarının sayısını da vereceğim. VH bölümü deniyor buna. VL bölümü deniyor. Bunlar bilimsel isimleri. Bakın ayrı bölümleri var. Bunlar tek tek isimlerini veriyor. Bunların bakın görüyorsunuz. Şimdi özelliği şöyle, ondan bahsedelim. Şimdi bunların hafif zincirleri var. Bunların 250 tane V segmenti var. V harfiyle sembolize ediliyor. 4 tane J segmenti var. J harfiyle gösteriliyor. Ve 3 tane de olabilecek şeyleri var. Çerçeveleri var bunların. Birbirine bağlayıcı çerçeveleri var. Şimdi bunları çarpalım birbiriyle kombinasyonların sayısını. 250 çarpı 4 çarpı 3 veya 3000 tane değişik hafif zincir alternatifi ortaya çıkıyor. Yani 3000 tane değişik kombinasyon ortaya çıkıyor. Bizim genlerimizde kodlanmış olan bu hafif zincirin bölümlerinden. 3000 tane değişik silah üretilebiliyor. Şimdi ağır zincirlerinde 250 tane V segmenti var ağır zincirlerinde. 15 tane D segmenti var. 5 tane J segmenti bölümü yani. Ve 3 tane de birleştirici çerçeveleri var. Bu da 250 çarpı 15 çarpı 5 çarpı 3 56.000 tane değişik alternatif yapar. Şimdi bunları kombine ettiğimizde 1.7 çarpı 10 üzeri 8 yani 170 milyon tane değişik alternatif yapar. Sırf genlerden çıkan bu. 170 milyon tane ayrı silahı genetik bilgi üretebiliyor. Fakat bu enzim devreye girdiğinde işte activation induced deaminaz devreye girdiğinde bir harf değişikliği meydana getiriyor. Yaptığı harf değişikliği de bakın S ve G harfleri vardır. Bunlar birbiriyle sitidin ve guanozin diye. Bunlar birbiriyle birleşiyorlar. Bunları bu sitidini üridine çeviriyor. Dolayısıyla o da timidin olarak tanınıyor. Evet şu an bir elektrikler geldi. Bitti. bir harf değişikliği yapıyor. Şimdi detaylı bilgi çok önemli burada. Tam net bilimsel delil. Neden bunların faydalı mutasyon olmadığını anlatıyoruz. Çok kontrollü bir yaralış mekanizması bunun. Çok net delil. Bir tane harfi değiştiriyor. Şimdi ne dedik? 170 milyon tane kombinasyon. Zaten genetik bilgide var o. O kombinasyonların neden olduğunu gösterdik. Bunun üstüne bu enzim harfleri de değiştirdiği zaman bu bütün söylediğimiz bilgideki harflerden C ve G harflerini değiştirdiği zaman üridine değiştiriyor da üridin de timidin olarak tanınıyor. Timidin var normalde DNA'da. İşte o zaman sayı 10 milyarlara çıkıyor. 10 milyar çeşit değişik silah üretiliyor. Ve bu muhteşem bir yaralış delili. Yani evrimcinin iddia ettiği gibi faydalı mutasyon falan alakası yok. Kontrollü bir mekanizma bu. Zaten mutasyon, söyledikleri mutasyon dış etkilerle olan rastgele değişiklikler. Burada bakın rastgele değişiklik yok. Allah özel bir enzim yaratmış. Protein o enzimle yani. Kontrollü
daha
değişiklik
önceden
var.
Belirli bir
yani çok sistem. Güzel, bravo. Daha önceden belirli yani. Allah tarafından en baştan itibaren yaratılmış. Neden? Bu silah, üretilen silah sayısını 10 milyarlara çıkartıyor ve böylece doğadaki bütün her şeye karşı bağışık hale geliyor. Mesela bir insanın vücudundaki bağışıklık sistemi kendi hücrelerini tanıyor. Ama 7 milyar insan var. 7 milyar insanın siz dokularını getirin, o insanın vücuduna verin hücrelerini, hemen bağışıklık sistemi onları öldürür. Demek ki 7 milyar insana karşı bizim bağışıklığımız var. Neden? Onu tanıyacak silahlar zaten vücudunuzda var sizin. İşte bu saydığımız sebeplerden dolayı.
Kontrollü olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi de eğer rastgele bir tanıma silah üretme sistemi olsaydı kendi vücudundaki hücreleri de düşman olarak addedip kendi vücuduna da saldırabilirdi insan. Evet. Ama kendi vücudunun hücresi hariç oluyor her zaman için. Burada da demek ki bir kontrol var. Yani o olasılık da olmasına rağmen hiç olmuyor. Hastalık hallerini Allah gösteriyor. Mesela olmazsa böyle olur diyor. Ama o da onun kontrolü altında olduğu her zaman gösteriyor bize.
İşte onun için Dawkins'e sordukları zaman havaya bakıyor. Yani işte antibiyotik direnci diyorlar. Antibiyotik direncinde de faydalı mutasyon yok. Antibiyotiği verdiğinizde zaten dirençli olan bakteriyi seçiyor. O da birkaç tane mekanizmayla oluşuyor. Ya mutasyonla oluşuyor ya da bakterinin daha önceden var olduğu sistemlerle oluşuyor. Mutasyonla oluşanların hepsinde bakteri sakat hale geliyor. Biliyoruz bugün bunu. Yani mesela örnek ribozoma yapışan bakteri şeyler var, antibiyotikler var. Spektromisin gibi. Bunlara karşı direnç olan bakteri de ribozomunda yani protein fabrikasında bir mutasyon meydana geliyor. Bir hata meydana geliyor. Ribozom ne yapıyor? Protein üretimi yapıyor. Protein üretim hızı düşüyor bakterinin. Sağlıklı değil artık o bakteri. Yani siz normal bakterilerle aynı ortama bıraktığınızda onlarla rekabet edemiyor. Sağlıklı bakteriler hızlı yürüyorlar, çoğalıyorlar. Sadece antibiyotik olduğunda antibiyotik onun o protein fabrikasına yapışıp onu öldüremediği için sakat bir bakteri olmasına rağmen sakat bir bakteri olduğu için öldürememesinden dolayı ona dirençli oluyor. Burada evrim var mı? Yok. Sakat hale gelmiş bakteri yani. Sakat hale gelen bakteri faydalı mutasyon olur mu?
Zaten evet. Yürüyemiyor. O da zamanla ölüyor. Kaldı ki bakterilerin yani virüsler, bakteriler ve antibiyotikler. Burada bir savaş biz hali görüyoruz zahiren. Ama bu zaten hani bizim yeni keşfetmiş olmamıza rağmen yüz milyonlarca yıldır olan bir hadise doğada. Yani mesela bitkilere etki eden tütün mozaik virüsü var. Bitkiler de doğal antibiyotik üreticisi bu tip bakterilere, virüslere karşı. Yani bu zaten var. Eğer antibiyotik direnci haliyle evrimleşme gibi bir hadise oluyor olsaydı o zaman bizim bunu yüz milyonlarca yıllık delilleriyle gözlemliyor olmamız olurdu, gerekirdi. Zaten antibiyotik var. Biz bunu yeni gördük sadece. Virüs zaten vardı. Biz bunu yeni bulduk sadece. Bakteri de vardı. Biz bunu sadece yeni gördük. Yani deyim vardı da. Yani biz günaydın yani. Biz yeni şey yaptık bunu. Keşfettik. Doğada zaten bu mekanizma vardı. Ve bu evrimleşmeye yol açan bir şey değildir. Bitki bitki olarak kalıyor. Devam ediyor yaşamına. Bakteri 3,5 milyar yıllık bakteriler var. Hala yaşamaya devam ediyor. Aynı formda. Aynı fizyolojide, aynı morfolojide. Virüs, aynı virüsler yine var. Hala yaşıyorlar. Tütün mozaik virüsü hala var. Yeni virüsler tabii gen değişikliği yapıyor. Başka virüsler oluyor. Bakterilerin antibiyotik direnci de gelişiyor. Değişmeler olabiliyor. Ama tür aynı tür olarak kalmaya devam ediyor. İşte bu evrimin sonu. Evet. Evrimi yıkan şey bu.
Şimdi şunu da hemen ekleyelim. Bu genetik çeşitlilik kesinlikle evrim değil. Yani bir özelliği kontrol eden genler var. Bunların değişik kombinasyonları bireyler arasındaki ve türler içindeki farklılıkları meydana getiriyor. Bu da evrim diye biliyoruz. Çünkü yeni genetik bilgi yok. Zaten var olan genetik bilginin kombinasyonu var. Bakın o da şöyle oluşuyor. Mesela bir ailenin bireylerini göstermiş burada. Neden farklılık var aynı aile içindeki bireyler arasında? Şundan dolayı oluyor. Vücut sperm hücrelerini ve yumurta hücrelerini üretirken genetik karışma oluyor. Genetik shuffling deniyor buna bilimsel literatürde. Genetik karıştırma, bakın değişik genlerin kombinasyonları oluşuyor burada. Nasıl oluyor? Şöyle oluşuyor. Bakın iki set kromozom vardır. Aynı özellikleri kontrol eden, babadan ve anneden gelen. Bunların arasındaki bakın genetik bilgi şimdi değiş dokuş olacak. Bakın gördünüz mü? Değiştiler. Crossing over denen bir sistemle çaprazlaşıyorlar. Genetik bilgilerini biri diğerine aktardı. İşte bundan dolayı o şimdi bu hücrede genetik bilgiler DNA'nın bir bölümünde değiştirildi. Başka bir sperm hücresi ya da yumurta hücresi oluşurken DNA'nın başka bir bölümünde değiştiriliyor. Dolayısıyla her oluşan sperm hücresi, mesela erkekte diyelim 200 milyon tane sperm hücresi var. 200 milyon tane sperm hücresinin genetik bilgisi diğerinde tıpatıp aynı değil. Annenin yumurta hücresi zaten tek bir yumurta hücresi var. Onu dölleyen bir tane sperm hücresi oluyor. O 200 tane milyon hücrenin arasından bir tanesi oluyor. O da babanınkiyle tıpatıp aynı değil. Ve anneyle birleştiği zaman da oluşan bu sistemden dolayı farklı bir çocuk çıkıyor mesela. Çocuk tıpatıp annesinin ya da tıpatıp babasının benzeri olmuyor. Benziyor. Benzer özellikler oluyor tabii ama bir farklılık meydana geliyor. İşte bu genetik karıştırmadan dolayı. Aynı sistem tür içindeki çeşitlenme için de geçerli. Genetik bilginin değişik kombinasyonu var ama zaten var olan genetik bilginin yani evrim mevrim yok. Çok açık bir şekilde.
Evet maşallah. Evet. Fosforla ilgili de bir sunumumuz var. Yani birçok şimdi biyolojik hücrelerden, canlı içinden bahsettik. Aynı şekilde vücudumuz yine çevresel faktörlerden birisi olan elementleri vücudumuz alıyor. Mesela yiyecek olarak alıyoruz. Değil mi? Difüzyon olarak başka canlılar alıyor. Ama bunu kontrollü bir şekilde hücrelerinde değil mi? Kullanıyor. Gerektiği kadar kullanıyor. Gerekmediğinde ne yapıyor? Depoluyor. Evet. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Onu göstereyim. Eğer hazırsa oturacağım.
Hazır.
Fosfor bir kere ne? Fosfor canlıların kuru ağırlığının %3'ünü oluşturan bir madde. %3'ümüzü fosfor oluşturuyor. Hücremizin bilgi bankası olan DNA'nın ve RNA'nın temel yapı taşı. Yani bizim genetik maddemizin, materyalimizin yapı taşı fosfor. Ya, temel yapı taşı fosfor. Yağlarda, proteinlerde ve şekerlerde bulunuyor. Hücrenin bütün enerji döngüsü bu maddeye dayanıyor. Yani yaşamımızı, hayatımızı borçlu olduğumuz en önemli elementlerden bir tanesi. Zarların ve bilgiyi oluşturan harflerin üretiminde rol alır. Zar dediğimiz zaten fosfolipid bileyir. Seçici geçireceğin hücre zarı. Zaten bu çok önemli bir şey. Hücrenin içine istenilen maddenin, yararlı maddenin girip istenmeyen maddenin girmemesi zaten çok çok mühim bir şey. Hayati bir konu. İşte fosfor burada da etken. Fotosentezde, solunumda ve pek çok enzimin de kontrolünde kullanılır. Sayısız enzim fosforu hücre için gerekli bileşikleri yapabilmesi için kontrollü olarak diğer atomlarla birleştirir. İnsanlar gerekli gördükleri malzemeleri hızlı temin için yakınlarında depo tutup orada önemli malzemeleri bulundururlar. Bak mesela mutfağımız var. Değil mi? İstediğimiz malzemeleri mutfağımıza tutuyoruz. Aynen bunun gibi bakteriler de buna benzer bir sistemle fosforu depoluyor. Fosforun %85 kadarı kemikte. Fosfat zincirleri halinde depo edilir. Bakterilerde bu depo ihtiyaç halinde kullanılır. Fosfat miktarı belli bir oranın altına düştüğünde hücrede özel bir molekül alarm durumuna geçer. Yani hücrelerin maddeleri, elementleri tanıyor olması çok mucizevi bir şey maşallah. Evet, PHOR adlı bu protein bu önemli bilgiyi ikinci bir proteine iletir. Bu regülasyon mekanizmalarında hep birden fazla protein rol alıyor. Tehlikeden haberdar olan diğer PHOB adlı protein acil önlemleri devreye sokar. Bunun için DNA'da çeşitli genlerin üretimini artırır ya da durdurur. Kimi bakteriler fosfat azlığı ile beraber şekillerini değiştirebilirler. Bu sayede yüzeyleri ile hacimler arasında oranı dış dünya ile daha çok temasa geçecek hale getirmiş olurlar. Yani alanını arttırarak daha çok fosfora temas edip onu difüzyonla hücre içerisine almaya kabiliyetine sahip olurlar. Böylelikle daha kolay bir şekilde fosfatı temin edebilirler. Hücre duvarında bulunan fosfatça zengin bileşikler alternatif malzemelerle değiştirilirler. Eğer fosfora haylice ihtiyaç duyuluyorsa kendi yapı taşında bulunan ne yapıyor? Fosforu, yani yapısında bulunan fosforla başka ona benzer maddelerle geçici olarak yer değiştirebiliyor. Bazı bakterilerde fosfat miktarı azaldığında ortama kimi kimyasallar salıyorlar. Bu kimyasallar ortamdaki bileşiklerden fosfatın sökülerek alınmasına yardımcı oluyorlar. Maalesef her kademesi mucize. Yani bakteri diyoruz, basit diyor evrimciler. Bak tek hücreli. Yani kendi kendine oluşturuyor. Basit, bunun şuuru yok diyor. Adam fosfatın nasıl bağlanacağını biliyor. Bugünkü kimya, son birkaç yüzyıldaki kimyagerlerin fosfat diye bir elementi keşfetmesinden sonra fosfatı nasıl bağlarsın? Nasıl depo edersin? Hangi bileşiklerde kullanırsın? İşte kaç protonu var, kaç nötronu var, kaç tane elektron çevresinde dönüyor? Elektrostatik kuvveti ne? Atom numarası ne? Biz bunu yeni bulmuşken basit diye evrimcilerin atfettikleri bakteri fosfatın ne önemli madde olduğunu biliyor. DNA'sının veya RNA'sının içinde kullanıldığını bilip ben onu şu şekilde bağlarım diye protein, mesela proteini var. Ona uygun malzeme üretip fosfatı bağlıyor, kendi içine alıyor.
Aynen öyle.
Veya depo ediyor. Fosfatın yani hesabını tutuyor. Evet. Biz hangimiz kendi vücudumuzdaki elementlerin hesabını tutabiliyoruz?
Kesinlikle. Değil son mi? Cümle bile mucize. Yani evet. Diyor ki fosfat miktarı azaldığı zaman çeşitli kimyasalları dışarıya salıyor ve diğer bileşiklerden fosfat çözüyor. Fosfatları almaya çalışıyor. Yani kimyagerlerin işte uğraşıp bulabileceği şey. Ki yani basit denilen, ilkel denilen o bakteri bu işi yapıyor. Başlı başına bu da bir mucize yani. Evet. Bakterinin gerçekten mucizesi.
Bakterinin aklımızda değil tabii ki.
Tabii ki değil.
Evet. Bunu Allah'ın biz tecellisini görüyoruz. Ve hiçbir zaman Allah zaten ayette zaten değil mi? Allah ayette hiçbir şeyi basit yaratmadığını, mükemmel, tas tamam ve hepsini bir uyum içerisinde inşallah yarattığını söylüyor ayette. Biz de her bilimsel keşifte bunun bir tecellisini, bir delilini daha bulmuş oluyoruz. Devam edebiliriz. Ne demiştik? Bakteriler dış ortamdan fosfatı söküp alacak, kendi bünyesindeki proteinleri gönderip onları söküp tekrar vücuduna alabiliyor. Bir kimya laboratuvarındaki maddeler gibi. Ortamdaki fosfat miktarı azaldığında vücut içinde alınan önlemlerden biri de fosfatın girdiği kapıların üretiminin artırılmasıdır. Bu fosfatın daha kolay bir şekilde hücreye girmesini sağlar. Mesela ülkemizde de bazı dış ürünlere ihtiyaç duyuyor ülke. Mesela ülkede ülke içindeki üretimi azalıyor, mesela buğdayın diyelim. Ne yapıyor? Gümrük vergisini düşürüyor ve gümrük kapısından bu sefer daha çok buğday geliyor. Aynen onun gibi bakteri de ne yapıyor? Kendi hücresindeki kapıların sayısını bu sefer arttırıyor, fosfatı tanıyan kapıların sayısını arttırıyor ki ola ki bir yerdeki fosfatı bulursam hızlı bir şekilde vücut içerisine alayım. Kolaylık yapıyor yani. Yasa değişikliği yapıyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Kim yapıyor bunu? Tekrar söyleyelim. Evrimcilerin basit dediği şuursuz canlılar. Bakteri mi yapıyor? Tabii ki bakteri bunu yapamaz. Allah'ın biz yüce Allah'ın tecellisini görüyoruz. İnşallah. Devam ediyoruz. Bakteri ile ilgili yapılan araştırmalar fosfat miktarının azaldığı durumlarda 400 kadar genin aktif hale geçtiğini gösterir. Bilim adamları bunun bakteri geninin %10'u kadar olduğunu hesap etmektedir. 400 kadar gen demek ki o kadar önemliliğini biliyor ki bilincindeki bakteri, yani %10'u demek bakterinin 400 geninin birden koordinasyon hareket etmesi demek, bayağı bütün sistemin tamamının değil mi eksiksiz bir şekilde işleyebilir halde olması lazım ki böyle çoklu miktardaki genler aynı anda aktif hale geçsinler.
Evet.
Değil mi? Yani yavaş yavaş ilk bir gen geçti, sonra onlar ben bir de geçtim. 10 tane daha, 50 tane daha değil. Gerekli miktarda 400. 400'ü birden o anda aktif hale geçiyor. Biz hep kusursuz bir yaratılış görüyoruz maşallah.
Maşallah.
Allah bir ayette inşallah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Hud suresi 56. ayette. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Dosdoğru yolda olanı korumaktadır inşallah. Alnından tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor inşallah ayette. Rabbimiz böyle buyuruyor. Buna virüs de dahil, bakteri de dahil. Bizim keşfetmediğimiz varsa canlı onlar da dahil. Tamamını inşallah Allah alnından tutup denetliyor. Ne demek? Yani her anını, her halini, her ürettiği geni ve proteini inşallah Allah'ın izniyle olduğunu söylüyor. Onun kontrolünde oluyor demek. Bu demek Allah'ın izniyle. Biz Allah'ın yarattığı her şeyde bir uyum, bir mükemmellik ve bir koordinasyon görüyoruz inşallah.
Kesinlikle. Zaten şu an yeryüzünde olan yaklaşık rakam söylüyorum. 7 milyar insanın her dakikada 200 bin hücresi zaten yenileniyor. Evet. Yani sürekli bir kontrol var zaten.
Evet. Yani sırf bu.
Evet.
Muhteşem bir yaratılış mucizesi maşallah. Bakteride bakın kaç tane sistem var. Hücredeki kapıları arttırıyor. Ortama kimyasallar salıyor. Ortamdaki bileşiklerden fosfatın sökülerek alınmasını sağlıyor. Ve bunun için 400 tane ayrı gen tam kombine bir şekilde harekete geçiyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz konu bu. Yani evrimcilerin mesela işte adaptasyon dedikleri, evrime delil gibi göstermeye çalıştıkları. Halbuki burada evrime delil olabilecek bir şey var mı? O 400 tane gene bakteri en başından itibaren sahip. İlk var olduğu andan itibaren. Ki bu %10'unu oluşturuyor. Demek ki 4000 tane geni olan bir bakteri 400 tane geni mükemmel şekilde ilk andan itibaren yaratılmış ki bakın fosfor eksikliği olduğunda kaç tane önlemle fosforun dengelemeyi sağlıyor. Kapıların ürettirecek genetik bilgisi var. Kapıların arttıracak genetik bilgisi var. Fosfatın saldığı kimyasalları üreten ve fosfatın sökülüp alınmasını sağlayan genetik bilgisi var. Bütün bu genetik bilgiye bakteri en başından itibaren sahip. Bu Allah tarafından, yani sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi Allah tarafından yaratıldığını ispatlar inşallah. Evrim hiçbir şekilde yok burada.
İnşallah.
İnşallah.
Bu mikro dünyadan bahsettik. Bizim bir videomuz var virüslerle alakalı. İnşallah o videomuz hazır olduğunda onu da gösterelim. Zira Allah bize şimdi bundan 3-4 asır önce mikro dünyayla ilgili hiçbir bilgisi yoktu insanların. Tahminleri vardı. Ama bilimi Allah vesile kıldı. Bilim adamlarını vesile kıldı. Bilimsel aletleri vesile kıldı. Biz artık mikro dünyayı keşfettik. Gördük yani. Yani zaten var olan bir şeyi Allah bize gösterdi. Ama ne mucize, ama ne mükemmellik. Başlı başına DNA'nın var olması, içerisindeki bütün bu nükleik asitlerin, içerisinde fosfat da az önce bahsettik barındıran, bu genetik materyalin olması ve bunun bütün canlılarda olması. Bak Bütün canlılarda var olan genetik materyal hep aynı malzemeden yapılmış. İçinde kaç tane değişik harf var? 4 tane. A, T, G, C. Ama Allah bizim karşımıza kimi bilim adamları diyor ki 7 milyon. Kimi bilim adamları diyor ki 100 milyon tane farklı canlı tür var, çeşit var. Ama hepsinde biz aynı biyolojik dili görüyoruz. Hepsi de mükemmel bir şekilde konuşuyor inşallah. Şimdi videomuzu izleyelim inşallah.
Virüslerin yapısı en zor koşullarda bile zarar görmemek üzere tasarlanmıştır. Ele geçirecekleri hücreyle karşılaşıncaya dek kristalleşmiş halde bekleyebilirler. Sabırlıdır. Yaşamla ölüm arasında bir yerde asırlarca bile bekleyebilirler. Çoğalmak üzere kodlanmışlardır. Ve tabii çoğalırken zarar vermek. İşte virüslerin günümüz bilgisayarlarının yardımıyla daha anlaşılır hale gelen ayrıntılı yapıları. Ve insanlığı çaresiz bırakan AIDS virüsü. İçinde bir protein kılıfında dikkatlice korumaya alınmış bir DNA zinciri yer alır. Taşıdığı bilgi, işgal ettiği hücrelerde yeni AIDS virüslerinin nasıl üretileceğini tarif etmektedir. Virüsler bitki, hayvan ya da insan hücresine girip onun besinini, enerjisini ve organellerini kullanmadan yaşayamaz ve çoğalamazlar. Çünkü virüslerin kendi başlarına yaşayıp çoğalabilecekleri sistemleri bulunmaz. Bu yüzden ihtiyaçlarına uygun bir hücrenin içine girer ve onu işgal eder. Böylece hedef hücre kısa bir süre içinde virüs üreten bir fabrika haline gelir. Virüs ilk aşamada hücrenin kendisine uygun olup olmadığını büyük bir titizlikle tespit eder. Özel algılayıcılar sayesinde hücreyi kontrol eder. Daha sonra eritici enzimler kullanarak hücrenin zarında bir delik açar. Buradan kendi genetik kodunu hücrenin içine bırakır. Şu anda hücrelere sızan virüsleri izliyorsunuz. Hiçbir şeyden haberi olmayan hücre normal faaliyetlerine devam etmektedir. Ve ihtiyacı olan proteinleri ürettiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar. Bu akılcı tuzak yüzünden hücre kısa sürede kendi düşmanını üreten bir fabrika haline gelir. Hücre bir süre sonra virüslerle dolup taşar ve patlar. Etrafa dağılan yeni virüsler bu akıllı üreme taktiğini başka hücrelerde tekrarlamaya devam edeceklerdir.
Evet, maşallah. Bu virüslere evrimciler zaten hani basitinde basit diyorlar. Canlı veya cansız olduğu konusunda tartışmalar hep oluyor. Dışarıdayken cansız fakat vücut içine girdiği zaman canlı oluyor. Son bilimsel araştırmalar ve büyük virüsler tespit edildi. Tarsiyanobakterilerin ilk bulunduğu 3,5 milyar yıl öncesinde, yani günümüze yaklaştığında mesela 2 milyar yaşlarında virüslerin de olabileceğine dair deliller bulundu mesela. O virüsler de yine biraz daha böyle bakteri özelliği gösteren tek hücreli canlıları infekte edip mesela siyanobakterilerin ortamda daha rahat yaşamasına vesile oluyor. Yani virüslerin varlığı da bayağı eskiye dayanıyor. Ama teknolojisi halice fazla ve çok ileri. Tek bir görevi var. İnfekte etmek, hasta etmek, tek işi bu. Var olduğu anında böyleydi, hala günümüzde de böyle. Bir gün ben bu meslekten sıkıldım, başka bir mesleğe gideyim gibi bir konusu yok. Allah, her canlı az önce ayette söylediğimiz gibi alnından denet diyor. Her şeyi bir kaderle yaratıyor Allah. Virüsün de kaderi o. Yani o sadece o canlılara, hepsinde spesifik belli canlılara etki ediyor. Kimisi bitkiye, kimisi tek hücre canlılara, kimisi videoda izlediğimiz gibi AIDS mesela insana da etki eden bir virüs. Onun kaderi, onun özelliği de o. Allah onu o şekilde kılmış vaziyette inşallah. Şimdi kısa bir araya mı gidiyoruz?
Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kan dolaşımından bahsedelim mi Öykü Hocam?
Bahsedelim. Bildiğimiz gibi vücudumuza hücrelere gereken maddelerin taşınması için kan akışının olması lazım. Ancak bu kan akışının hücrelerin tam ihtiyacı kadar olması gerekiyor. Bu öyle hassas bir denge ki ihtiyaç anında kan akışı artıyor, azalınca ise azalıyor. Bu hassas dengeyi sağlayan mekanizmadan biraz bahsetmek istiyorum. Dokularda artan çalışma hızına bağlı olarak kan akışı da artıyor. Örneğin kaslarımızdaki çalışmada 8 katlık bir artış olduğunda kasları olan kan akışı da derhal 4 katına çıkıyor. Oksijen kullanabilirliğinin azaldığı durumlarda da kan akışı artıyor. Örneğin yükseklere çıkıldığında oksijen oranı azalıyor. Buna bağlı olarak da kan akışı önemli ölçüde artıyor. Dokularda oksijen ve besin maddelerine olan talepte yükselme olması küçük atar damarların ve kılcal damarların büzücü kaslarında gevşeme meydana getiriyor. Böylece o dokunun kanlanması da sağlanmış oluyor. Bazı besin maddelerinin yokluğu da kan akışını arttırıyor. Örneğin glukoz, amino asitler ve yağ asitleri azaldığında kan akışı artıyor. Tüm bu mekanizmalar bir araya gelerek hayatımız boyunca bizim haberimiz olmadan her bir hücreye tek tek bu kan akışının gitmesini sağlıyor. Yani şimdi şu soruları sormak istiyorum. Hücrelere gitmesi gereken bu oksijeni ve besin miktarını kim ayarlıyor? Belirli bazı maddeler biriktiğinde damarların ne kadar gevşemelerini gerektiğini kim düzenliyor? 100 trilyon hücrenin her birine gereken maddelere ulaşması için muazzam bir damar ağını kim ulaştırıyor bu damar ağını? Damarların çeperlerine olan çapların değiştiren kasları yerleştiren bu kasların ne kadar kısılması gerektiğini de kim ayarlıyor? Şüphesiz ki bunların tümünü gerçekleştiren sonsuz ve ilim sahibi, ilim ve bilim sahibi Allah'tır. Hadid suresinin 4. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sanırım. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden odur. Yere gireni ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir.
Maşallah. Muhteşem bir sistem bu. Öyle bir yaratılış mucizesi ki ihtiyaca göre bakın ne kadar madde, besin maddesi ihtiyacı var, ne kadar oksijen ihtiyacı var. Oradaki damarlar ona göre çaplarını genişletip daraltarak kan akımını arttırıyorlar, azaltıyorlar. Yani dolayısıyla oksijen ve glikoz şeker getirmeyi oraya arttırıyorlar veya azaltıyorlar. Mesela bir şey yediğimizde dolaşım mide bağırsak sistemine kayar. Yani çünkü orada sindirim olacağı için kaslardan çekilir, mide bağırsak sistemine doğru yönlendirilir. Bu muhteşem bir mucize. Çünkü onun biliniyor olması lazım. Nitekim orada salgılanan moleküller bunu gerçekleştiriyor. Mesela başka bir durumda spor yaptığımızda bu sefer kasları kullanıyoruz. Kaslarda daha çok kan akımına ihtiyaç var. Kaslara kayar dolaşım. Mide bağırsak sisteminden çekilir. Fakat her halükarda beynin ve önemli olan iç organların kan akımına her zaman ihtiyaçları olduğu için hep onlar önceliklidir. Yani oraya çünkü daha çok şeker ve oksijen götürülmesi gerekiyor. Kan dolaşımı olması gerekiyor. Hep ona göredir. Bundan muhteşem ayarlar yani hiç anan ayarlanıyor. 100 bin kilometre damar ağı var. Öykü Hocam'ın da anlattığı gibi. Tabii ki bunları kim ayarlıyor? Kim bu hesapları yapıyor? Kim bu mekanizmaları yaratmış? Bu hesapları yapan ve bu mekanizmaları yaratan kim sorusuna hep Allah cevabı inşallah. Bilim bize hep Allah'ın varlığına götürüyor. Allah'ın yaratmasına götürüyor inşallah. Bütün bilim.
Evet. Gerçekten bilim. Öyle hocam. Evet. Her nereye baktığımız zaman her yerde Allah'ın mucizeleriyle karşılaşıyoruz hocam. Şimdi ben de canlı yaşamı için özel yaratılmış yerkürenin ısısından bahsedeyim. Bu da başka bir mucize. Dünyamızın yaşam için uygun olan en temel şartları ısısı ve atmosferidir bildiğimiz gibi. Gezegenimiz tüm canlıların yaşayabileceği bir ısı değerine ve soluyabileceği özel bir atmosfere sahiptir. Ancak bu iki etken de sayısız değişken en ideal değerlerde belirlenmesiyle gerçekleşir. Bunlardan biri Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığıdır. Dünya Güneş'e Venüs kadar yakın ya da Satürn kadar uzak olsaydı yaşama imkan verecek bir ısı değerine sahip olamazdı. Tüm evreni göz önüne aldığımızda ise hayat için gerekli olan bu ısı değerinin tesadüf eseri belirlenmesinin imkansız olduğunu görürüz. Çünkü evrenin içerisindeki ısılar milyarlarca derecelik korkunç sıcaklıklardan -273 dereceye kadar değişebiliyor. Canlı yaşamına izin veren ısı aralığı çok dar bir aralıkta ve dünyamız da tam bu ısı aralığı içerisinde yer alıyor. Bu ısı aralığının korunması elbette Güneş ile Dünya arasındaki mesafe kadar Güneş'in yaydığı ısı enerjisiyle de yakından ilişkilidir. Yapılan hesaplara göre Dünya'ya ulaşan Güneş enerjisi %10 azalsa yeryüzü metrelerce kalınlıkta buzullarla çevrilmiş olacakmış. Ve enerjinin biraz artması ise tüm canlılar kavrulularak ölecektir. Gerçekten muazzam bir denge var. Allah gerçekten bizlerin yaşaması için, tüm canlıların yaşaması için acayip güzel bir denge yaratmış.
Maşallah.
Maşallah.
Yani bir şeyin ne fazla ne eksik olması, tam olması gerektiği gibi olması mutlaka onun yaratan bir sonsuz aklın varlığını gösterir. Hep nereye baksak onu görüyoruz. Ne fazla ne eksik. Tam olması gerektiği gibi. Yer çekimi tam olması gerektiği gibi. Zayıf nükleer kuvvet var, güçlü nükleer kuvvet var.
Evet.
Tam olması gerektiği gibi. Ama o kadar tam olması gerektiği gibi ki mesela 10 üzeri eksi 18'de bir değişiklik olduğu zaman hayat olmuyor. Sadece 10'da bir değişiklik olduğu zaman. Big Bang'e bakıyoruz. 14 milyar yıl önce yoktan var ediliyor, yaratıyor Allah inşallah. Big Bang'teki o çekim gücü, ilk oluşma anındaki çekim gücü söylüyor işte bilim adamları. 100 milyar kere, 100 milyar kere, 100 milyar kere, 100 milyarda bir değişik olsa ya kendi üzerinde toplanıyor, hiç madde, evren, kainat oluşmuyor, canlı dolayısıyla hayat oluşmuyor. Ya da bütün parçacıklar dağılıyor, yine atomlar oluşmuyor, yine madde, evren, zaman, mekan oluşmuyor, yine hayat olmuyor. O da tam olması gerektiği gibi. Ama her şey böyle. E bize bu neyi gösterir tabii ki?
Allah'ın
yaratması maşallah.
Yine baktığımızda hocam dünyanın 24 dünya kendi etrafında 24 saat içerisinde bir günü tamamlıyor. Bu da gece ve gündüz gündüzleri oluşturuyor. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı da çok önemli bir nokta. Merkür'e bakarsak Merkür kendi etrafında çok yavaş dönüyor. Bu yüzden de bir günü bir yıl kadar uzun sürüyor. Bununla birlikte gece ile gündüz arasındaki ısı farkı 1000 dereceye kadar buluyor. Bu muazzam ısı farkı da hiçbir canlı yaşamına izin vermiyor. Gerçekten burada da yine dünyamızın bizler için yaratıldığını görüyoruz. Dünyanın ekvatoru ile kutuplar arasındaki yaklaşık 100 derece ısı farkı vardır. Eğer böyle bir ısı farkı fazla engebesi olmayan bir yüzeyde gerçekleşmiş olsaydı, hızı saatte 1000 kilometreye kadar varan fırtınalar dünyayı allak bullak ederdi. Ancak sıra dağların oluşu bu olumsuz, bizler için olumsuz olan noktayı ortadan kaldırmakta. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Kur'an'da Naziat suresinin 30. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya insan için serilip döşenmiştir. Yine başka bir ayet daha okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yeryüzünü sizin için karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi. Suretinizi de en güzel kıldı ve size güzel temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Mü'min suresi 64. ayet.
Evet maşallah. Normalde Allah istese çok daha mesela geniş bir ısı aralığında bizi yaşıyor kılabilirdi. Veya çok daha az mesela besinle bizim çok daha az element sayısıyla bizim yaşamımızı devam ettiriyor olabilirdi. Ama Allah özellikle öyle yapmıyor. Çok hassas bir dengede yaratıyor. Mesela ısının dengeli olması lazım, asiditenin dengeli olması lazım, elementlerin hepsinin belli bir oranda olması lazım, işte proteinlerin bağlanması için pH oranının belli bir oranda olması lazım gibi her yerde, işte yerküredeki ısının sıcaklığında da, vücudumuzun şeklinde, çevredeki atmosferdeki gazların oranında da hep hassas bir ayar var. Yani Allah özellikle böyle yaratıyor ki İnsanoğlu bakıp gözlemleri sonucunu elde ettiğinde bu bilgileri burada çok çok hassas ayar varsa ve bu sürekli kontrol altında tutuyorsa o zaman bu ayarı bir yapan vardır. Bu ayarı bir bilen vardır demesi için yani Allah'ı bilip ona iman etmesi için Allah özellikle bize böyle bir dünya yaratıyor. Zaten dünyanın yaratılış amacı imtihan olması. Biz imtihan için dünyada bulunuyoruz. Ahirete esas hayata inşallah ahirette müminler değil mi başlayacak. İnkarcılar da cehennemde hayattan orada devam edecek.
Evet.
Dünyada Allah böyle kendi imanını, Allah'ın varlığını anlayabileceğimiz şekilde aslında bir ortam yaratıyor ki bütün insanlar değil mi inansın, iman etsin ve cennete gitsin. Inşallah.
Kesinlikle. Öyle dengeler var ki yani Venüs'e yakın olduğu kadar yakın olsa işte Güneş Dünya'ya Bir şekilde bu sefer ısı dengesi de değişecekti. İnsanların yaşaması çok daha zorlaşacaktı bu sefer. Çok çok büyük sıcaklıklar olacaktı. Yani ya da işte ne Boğaç'ın söylediği gibi mesela Merkür kendi ekseni etrafında dönüşünü bir yıla yakın bir zaman, bizim takvimimize göre bir yıla yakın bir zamanda tamamlıyor. O şekilde olsaydı bu sefer ısı farklılıkları, dengeler bozulacaktı. Bu sefer gece ile gündüz arasındaki fark, yani 1000 santigrat derece, değil mi? Doğru söylüyorum. O civarlara ulaşıyor. Yani muazzam bir denge var. Her yerde var. Mesela deniz suyunda var. 5 farklı termal özelliği sayesinde diğer tüm sıvılardan ayrılan bir özelliği var mesela. Öyle bir dengede ki çok gece ile gündüz arasında ve mevsim değişikliklerinde çok yüksek farklılıklara ulaşmıyor özelliği sayesinde. Öyle olsa bu sefer, yani suyun sıcaklığı çok değişse, deniz suyunun mesela, bu sefer insanlar yine yaşarken olumsuz, çok olumsuz etkilenecekti. Evet. Yani yine işte buzla su arasındaki inanılmaz yine bir mucize var orada. Evet. Yoğunluk arttıkça hacim azaları dengesinden farklı, buzun suya bıraktığım zaman dibe çökmemesi,
evet,
yani üstte kalması, bu sefer öyle olsa buzullaşacaktı falan. Yani nereye bakarsan bak mutlaka bir şeyler görüyorsun. Harika bir denge var. Yani bunu anlattığım şeyler hepsi ayrı ayrı mucize. Evet. Gerçekten yani Allah'ın hikmeti bu da. O yüzden gerçekten bizim de yapmamız gereken, yani bu araştırma, bizim de bilimsel araştırmalar yapmamız lazım ve bu söylenenlere kulak verip hocam insanın elini vicdanla koyması lazım. Allah'ın yarattığının çok açık delilleri yani bunlar.
Evet, yanlışlık. Evet, İhtişam. Yani hepsi hayrete düşürücü. Böyle nereye baksanız bir olağanüstü durum var. Hakikaten Allah çok detaylarda bir ihtişam var böyle. Detaya indikçe ihtişam daha da artıyor.
Evet.
Öyle detaylı ki yaratılış, her şey nereye baksak. Mesela atomların elektronları, ki atomun büyüklüğü milimetrenin işte milyarda biri büyüklüğünde bir yapısı var atomun. Bunun içinde mümkün değil çarpışmıyor elektronlar. Şimdi bu muhteşem bir mucize. Çünkü yüze yakın elektron olan atomlar var. 7 tane ayrı katmanda hareket ediyorlar. Saniyedeki hızları da 1000 ile 100 bin kilometre arasında değişiyor.
Evet, muazzam.
Asla çarpışmıyorlar. 14 milyar yıldır çarpışmıyorlar. 15 milyar yıldır.
Evrimciler bunlara tesadüf diyebiliyor. Her şey açıkça yani ortadayken.
Tesadüf demek için işte insanın zıvaradan çıkmış olması lazım. Yani insan bir kere aklın, mantığın sınırlarının dışına çıktı mı söyleyemeyeceği hiçbir şey yok. Aynı adam ben dünyayı kaldırıyorum da der, işte uzayda sıçrayıp geziyorum da der. Der yani. Ne diyeceksin yani adama yani? Neden uzayda gezemeyeceğini mi anlatacağız oturup ona? Ama anlatıyoruz işte yani bilimsel delillerle. Hocamız demiş yani tesadüfü çürütecek bilimsel delilleri yaratmış Allah.
Evet.
Mesela maşallah dese ki bizi haşa şu tahta put yarattı ya da haşa dağ yarattı. Ya bilimsel olarak ona ne diyeceksin yani, deli saçması ama söylersin deli saçması olduğunu. Ama burada tesadüf deyince tesadüfen neden olamayacağını ispatlattırıyor Allah, elhamdülillah. Mesela bir proteinin tesadüf oluşamayacağını ispatlıyorsun. Çünkü mutlaka başka proteinler gerekiyor. İşte amino asit dizilimi, solelli olması, hepsinin özel enzimlerin var olması gerektiği, enerji gerekiyor, enerji santralları gerekiyor. Bir kere başka proteinlerin varlığı zaten bitiriyor. Yani proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Tesadüfün olamadığını bu bilimsel olarak net olarak ispatlıyor ve evrimi daha en başta bitiriyor. Allah fosilleri yaratmış. Evrime yaratılmadığını ispatlıyor Allah canlıları. Yani mesela fosiller hiç olmasa, değil mi? Evrim ne oldu dese, olmadığını yani Kur'an'dan biliyoruz zaten. Allah bildiriyor olmadığını ama bilimsel delil ne getirecektin, değil mi? Fosil. Ama Allah fosili yaratmış. Bütün canlıların fosilleri, yani bütün canlıların olmasa bile 350 milyon fosil var. 350 milyon fosil milyonlarca ayrı türe ait. Bunlara bakıyorsun, evrim yok. Yani türlerin arasında geçiş yok. Allah o delili de yaratmış inşallah. Yani
tek canlı bile fosili var.
Efendim?
Tek hücreli canlı bile fosili var.
Evet, fosili bile var. Yani 3,5 milyar yıllık bakteri fosili var. Allah onu delil olarak ayrı zamana kadar, Mehdiyet çağına kadar inşallah korunmuş. 3,5 milyar yıl. Bu diğer fosiller de 100 milyon yıllık, 500 milyon yıllık. Mucize yani, 500 milyon yıl ne kalır? Hiçbir şey kalmaz ama fosil kalıyor. O canlının iskeleti. Normalde canlılar öldü mü hemen çürüyor.
Evet.
Değil mi? Yani bırakın toprağın üstüne hemen çürüyor. Fakat özel bir mekanizma, Allah'ın yarattığı mekanizmayla taşın, taşlaşıyor hatta böyle. Taşın üstünde net bütün özellikleri duruyor. Amber fosili var mesela. Reçine hapsetmiş böceği. bütün antenleri, tüycükleri hepsi duruyor. Gözüne bakıyorsun, göz göze geliyorsun böyle antenleriyle. Böyle kanatlarıyla duruyor amberin içinde, mükemmel.
Evet.
Allah'ın yarattığını ispatlıyor, evrim olmadığını ispatlıyor. 350 milyon tane delil.
Ortada bir doğru varsa, bir gerçek varsa zaten kanıtlar bitmez. Yani her zaman işte fosillerden örnek veriyoruz. Fosiller bitiyor, hayvanlardan örnek veriyoruz. O bitiyor, hücrelerden örnek veriyoruz. Doğaya bak, etrafta yani bakıyorsun işte çok güzel mimariler var, işte binalar var, çok güzel camiler. Yani harika gökdelenler var. Bunları yapan nasıl insanlarsa böyle bu işte özel eğitim görmüş, özel işte çalışmış insanlar varsa... Bu doğaya baktığımızda da bunları yaratan biri var yani. Bu apaçık bir şekilde görülüyor. Evet, evet. Onu da görmezsen yani mutlaka beynini biraz zorlasa insanların her yerde ayrı ayrı detaylar, çok mucizeler olduğunu görebiliyor. O yüzden bizim de kanıtımız hiçbir zaman bitmez
beyni
hocam.
Beyni zorlamaya gerek yok zaten. Hani baktığımız zaman şu örneklerle bile, gösterdiğimiz örneklerle bile yani açıkça görülüyor Allah'ın varlığı.
Evet, yani biraz beyin zorlama derken hani araştırmadan bahsediyorum.
Delil ispatlanabiliyor. O da çok mesela, bu da bir mucize. Mesela şimdi proteinler tesadüfen oldu diyorlar. Oluşamıyor çünkü başka proteinler gerekiyor. Deneyinle yapabiliyorsun bunu. Alıyorsun amino asitleri. Bir kere amino asitlerin olması için de proteinler gerekiyor ama amino asitlerin olduğunu varsayalım. Her yerde satılıyor. O vücut geliştirme değil mi?
Evet.
Tozları var böyle. İçinde amino asitler var onların. Alıyorsun amino asitleri, toprağın üzerine bırakıyorsun ya da suyun içerisine koyuyorsun. Hiçbir şekilde protein oluşturmuyor. Deneysel yani. İsteyen yapsın deneyini. Gitsin alsın protein tozunu. Döksün her tarafa. Bakalım protein oluyor mu? Olmuyor.
Biri insan yapımı, diğeri yani gördüğünüz gibi Allah'ın yaptığı bir şey ama...
Evet, amino asitleri de zaten normal canlılardan izole ediyorlar.
Evet.
Laboratuvarda üretiliyorlar.
Bakteriler ürettiriyorlar.
Bakteriler üretilip oradan evet. İzole ediyorlar, evet.
O yani çünkü amino asiti toprağa bıraktığınız zaman güneşin altına... ya da işte çimenin üzerine ya da kayanın üzerine ya da suyun içerisine hiçbir şekilde protein oluşturamıyor. Bir kere toprakta ve havadaki oksijen işte ve bu topraktaki iyonlarla diğer metallerle derhal reaksiyona giriyor, asitlerle parçalanıyor. Yani amino asit de parçalanıyor. Bırakın protein yapmayı, parçalanıyor. Çünkü amino asitlerin bir araya getirecek yine proteinler gerekiyor. Peptidil transferaz diye bir enzim var. O da protein fabrikalarında. Protein fabrikasının içinde hem proteinler hem RNA molekülleri var. Enerji var. Enerji olmak zorunda. Mitokondriden gelen enerjiyle peptidi, transferaz, aminasitleri peptit bağlarıyla birbirine bağlıyor. Yani aminasitleri birbirine bağlayacak. Şimdi toprağa bırakmaktan bahsediyoruz ya. Birbirine bağlanması için mutlaka proteinler gerekiyor. Mutlaka enerji gerekiyor. Hücre içindeki ortamda yapılabiliyor bu. Derhal parçalanıyor toprakta. Suyun içerisine bıraksanız suyun içinde peptit bağı asla oluşmuyor. Çünkü peptit bağı su çıkaran bir reaksiyon. Suyun içindesin zaten, su çıkaran bir reaksiyon suyun içinde nasıl oluşsun? Le Chatelier prensibi deniyor buna. Asla oluşmuyor. Orada da parçalanıyor. Su zaten amino asitleri de parçalıyor. Güneşin altında, kayanın üzerinde her yerde parçalanıyor. Bitti işte, bakın deneyini yaptık. Al isteyen yapsın. Protein tozunu serpsin böyle etrafa. Milyonlarca yıl beklesin. Trilyonlarca yıl beklesin. Olmuyor protein. Bu kadar. Evet. Bitti evrim yani. En evet. Başına bitiyor.
Doktor hocam, dediğin gibi bir deneyin sonucuyla ilgili bir videomuz var. Her şeyin başlangıcı. Big Bang'i ispatlayan bir deneyi anlatıyor. Şimdi videomuzu izleyelim inşallah.
Sabit durum teorisini savunanlar uzunca bir süre Big Bang'e karşı direndiler. Fakat bilim aleyhlerine işliyordu. 1948 yılında Amerikalı teorik fizik profesörü George Gamow, Big Bang ile ilgili önemli bir saptamada bulundu. Gamow'un hesaplarına göre, eğer Big Bang doğruysa, evrende bu dev patlamadan arda kalan bir radyasyon olmalıydı. Ve bu radyasyon, evrenin her yanına eşit dağılmalıydı. Olması gereken bu kanıt, çok geçmeden bulundu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı yaptıkları bir gözlem sırasında bu radyasyonu keşfettiler. Kozmik fon radyasyonu adını verdikleri bu radyasyon aynen Gamow'un saptadığı gibi evrenin tümüne eşit olarak dağılmıştı. Böylece bu radyasyonun Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Müzik Penzias ve Wilson bu bulgularından ötürü Nobel ödülü kazandılar. Arno Penzias keşfettiği gerçeğin anlamını yıllar sonra şöyle özetleyecekti. Astronomi bizleri çok olağanüstü bir olaya götürmektedir. Hiç yoktan yaratılmış bir evrene. ...1989 yılında ise Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA, kozmik fon radyasyonunu araştırmak üzere uzaya bir uydu gönderdi. Kobe adındaki bu gelişmiş uyduya yerleştirilen hassas tarayıcıların Penzias ve Wilson'ın ölçümlerini doğrulaması yalnızca 8 dakika sürdü. Kobe, evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın kalıntılarını bulmuştu. Bütün zamanların en büyük astronomik keşfi olarak adlandırılan bu bulgu, Big Bang teorisinin açık bir ispatıydı. Big Bang'in ispatı, dünya medyasında da büyük yankı uyandırdı. Try to explain in terms we can all understand what one scientist today called the discovery of the century, if not of all time. Those were the words of British physicist Stephen Hawking.
Astronomes du monde entier, c'est surtout la confirmation de la théorie du Big Bang, quelques poussières d'étoiles pour une brève histoire.
On close up this morning, a look at the handwriting of God. That's what scientists are calling the latest data they're getting from outer space. Astrophysicists feel the stunning satellite data they're getting helps us.
Mesela şimdi bilimsel teoriler bu şekilde olur. Çok net bilimsel delil, kozmik fon radyasyonunun varlığı Big Bang'i kanıtlıyor. Big Bang'in bir tane delili. Ayrıca başka delilleri de var. Demek ki Big Bang bir teori, bilimsel teori. Nasıl ortaya çıkıyor? İlk defa uzayın genişlediğini fark ediyor. Hubble isimli Amerikalı astronom bu teleskopuyla gözlemliyor. Bakın bir gözlem var. Gözlemden bir bulgu elde ediyor. O da nedir? Bütün evrendeki galaksilerin, yıldızlarının ışık spektrumlarının kırmızıya kaydığını görüyor.
Evet.
Bu fizikte bir kuraldır. Eğer bir cismin ışık spektrumu kırmızıya kayıyorsa sizden uzaklaşıyor demektir.
Evet.
Bakıyor, demek ki diyor bütün yıldızlar diyor hem benden uzaklaşıyor diyor hem de birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Çünkü ışıkları, spektrumları hepsinin kırmızıya kaydığını gözlemliyor. Şimdi gözlemden hareketle ondan sonra bilimsel teori gelişiyor. Bakın adım adım şöyle. Diyorlar ki o zaman eğer bütün evren genişliyorsa o zaman zamanda geri gittiğimizde küçülecektir. Değil mi? Sürekli genişleyen bir evren var. Hareket ediyor. Durmuyor. Yani durağanlık yok evrende. Geriye gittiğimizde küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Nereye kadar? Tek bir nokta olana kadar. Tek noktanın öncesi de olması gerekir. O zaman da yokluk. Yani yokluktan var olmuş olması gerekiyor. Ama diyorlar bunun delili olması lazım. Şimdi delilini aramaya çıkıyorlar. Bilimsel teori bu şekilde işler. Bilimsel iddialar ve hipotezler ve teoriler. Delilini arıyorlar. İlk o ilk andan kalma bir ışınım olması gerekir diyorlar. Radyasyon ve evrenin her yerinde eşit miktarda olması gerekir. İlk andan kaldığı için bütün evrende eşit olacak bu. Hakikaten bunu önce hesapla buluyorlar. Sonra varlığını buluyorlar. İşte en son NASA Kobe uydusunu gönderiyor. Ve onun varlığı keşfediliyor. Demek ki Big Bang bilimsel teori. Doğru yani kanıtlanıyor. Ayrıca hidrojen helyum oranı var. Ayrıca uzayın işte evrenin genişlemesi. Bunların hepsi Big Bang'in delilleri. Ve en sonunda bu ışınımın polarize olduğu bulundu. Bekliyorlardı. Polarize olması gerekir diyorlardı. Big Bang'den kaldıysa. Polarize olduğu bulundu. Bu da kanıtladı 2000'li yıllarda. Demek ki 4 tane çok sağlam delille kanıtlandığına göre Big Bang bir teori. Darwinizme bakıyoruz, her şey yalanlıyor. Ara geç formu var diyorlar, bir tane bile yok. Proteinler tesadüfen olur diyorlar, olamıyor.
Maymun insana döndü diyorlar, arası yok. Maymun maymun, insan insan fosillerde kesinlikle. Maymun genom projesi tamamlanıyor, insan genom projesi tamamlanıyor. Arada muazzam bir fark var. Zaten insan ruhu olan bir varlık. Yok bu ceylan türü canlılar kafasını uzatarak zürafa aldı diyorlar. Bakıyoruz sadece ceylanlar var, zürafalar var. Hiç öyle kafasını uzatıp da zürafa alan bir canlı türü yok, fosili de yok.
Faydalı mutasyon yani yok.
Her şeyi yalanlıyor, bütün deliller yalanlıyor. Demek ki...
Melaneler ya, dinozorlar işte sinekleri avlamaya çalışırken kanatlandı falan. Yani hakikaten gülünecek şeyler, çok komik şeyler yani. İnsan mesela yani. Maymun, işte maymun soyundan geldiğimi söylüyorlar. Zaten o dört tür mesela aynı anda insan nesliyle yaşayan maymun nesli de var, o ismi söylenen yani Homo erectus, işte Homo sapiens falan. Aynı zaman zarfında yaşayanlar da var yani, böyle bir şey mümkün. Evet. Ondan hani türemiş gibi bir şey, o da zaten başlı başına bir saçmalık yani. Evet. Çünkü aynı zaman diliminde ikisi de aktif halde yaşamış oluyor. Maymunlar da... Evet.
Aynı tabakada buluyorlar.
Evet, aynı tabakada.
Yani bunlar şimdi şöyle diyorlar ya, Australopithecus işte homo habilis oldu, homo habilis homo erectus oldu, homo sapiens oldu diye evrim ağacı var diyorlar. Yani insanın evrimi güya, senaryosu ortaya atıyorlar. Aa, bir bakıyorlar Afrika'da dördü de aynı katmanda çıkıyor. Homo habilis, Australopithecus, homo erectus ve bir tane taş kulübe buluyorlar. 1.7 milyon yıllık katmanda. Taş 1.7 milyon yıllık, Afrika'da kullanılanın aynısı, yani homo sapiens yapmış. Homo erectus, Australopithecus ve homo habilis aynı katmanda bulunduğuna göre hangisi hangisinin atası? Hiçbiri birbirinin atası değil. Aynı zamanda yaşamışlar. Australopithecus maymun, o dönem yaşamış bir maymun. Soyu tükenmiş sonradan. Normal dolaşıyor ormanda demektir o. Homo erectus bir soyu tükenmiş insan ırkı, o da yaşıyor. Homo sapiens yaşıyor çünkü kulübe yapılmış orada 1.7 milyon yıllık. Yani dediğin gibi hiçbir şeyde bütün bilimsel deliller çürütüyor evrimi. Çünkü bir yalan. Yani hiç olmamış. Bir yalanı savunmak için binlerce yalan söylüyorlar. Binlerce yalan binlerce delil tarafından çürütülüyor.
Evet, kesinlikle. İşte bu az önce Big Bang'den de bahsettik. Yani Big Bang Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce zaten bundan bahsediliyor. İnsanlar daha sonra bilimsel araştırmaları sonucu işte Hubble'ın dev teleskopla ışık tayfını uzaklaştıklarını gördükten sonra, yaptığı çalışmalardan sonra ortaya çıkan gerçek daha önce Kur'an-ı Kerim'de var. Yine Kur'an'da geçen yaratılıştaki çiftlerden biraz bahsedelim dilersiniz. Yerin bitmek, şeytandan Allah'a sınırım, yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Yasin Suresi 36. ayette. Erkeklik, dişilik, çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte ayette bahsedilen bilmedikleri nice şeylerden ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir. Evrendeki bütün temel parçacıkların antimadde kopyaları vardır. Antimadde maddenin tersi özellikler taşır. Yine maddeyle aynı kütleye sahipler fakat zıt yükler taşıyorlar. Yani normalde protonla artı yüklü tanecikler, elektronlar ise eksi yüklü tanecikler. Fakat bunda tam tersi, elektronları artı, protonları da eksi yüklü oluyorlar. Bu nedenle madde ve antimadde temasa geçtiklerinde enerjiye dönüşerek yok oluyorlar. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade ediliyor. Her parçacığın zıt yükte bir anti parçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir. Yaratılıştaki çiftlere bir diğer örnek de bitkiler. Botanikçiler bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğunu ancak 100 sene önce keşfedebilmiş. Halbuki bitkilerin çiftler halinde yaratıldığı yine Kur'an'da 1400 sene önce bildiriliyor. Ayette de şu şekilde açıklanmış. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Lokman suresi 10. ayette bildiriyor. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Yine Taha suresi 53. ayette bu şekilde bildiriyor. Şimdi aynı şekilde meyvelerde de dişi ve erkek olarak farklı yapılara sahip bunlar. Kur'an'da da bu bilgi Rad suresinin 3. ayetinde bildiriliyor. Şeytanlar Allah'a sınırım. Odur ki arzı uzattı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada her meyveden iki çift, yani erkek ve dişi yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Rahat suresinin 3. ayetinde de bu şekilde bildiriyor bitkilerin dişi ve erkek olduğunu. Ayette yine çift olarak çevrilen zevceyni kelimesi Arapçada eş manasına gelen zevç kelimesinden gelir. Bilindiği gibi olgunlaşan bitkilerin ürünlerinin son şekli meyvelerdir. Meyveden önceki aşama ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve dişilik organları bulunuyor. Çiçeğe polen taşınarak döllenme gerçekleştiğinde meyve vermeye başlar. Zaman içerisinde meyve olgunlaşır ve tohum dökmeye başlar. Bu gerçek meyvelerde farklı cinsiyetlere ait özellikler olduğu Kur'an'da işaret edilen yine bir başka bilimsel bilgi. Evet.
Maşallah. Bu da 1400 yıl önce Kur'an'da bize bildirilen gerçek maşallah. Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kesin olarak kanıtlıyor. Çünkü her şeyi çift yaratan Allah, Allah çift yarattığı için Kur'an'ı yaratan Allah, Kur'an'da da bize 1400 yıl önce bildirmiş. Sadece Allah Paul Dirac diye birisine ilham ediyor. O da 1933 yılında Allah'ın bu yaratışındaki bu delili keşfediyor. Allah'ın ilhamıyla. Yani Paul Dirac 1933 yılında bunu keşfettiğinde kainatta Big Bang'ten itibaren çift olarak yaratılış var zaten. Madde ve antimadde var zaten inşallah. Demek ki Allah'ın ilhamıyla keşfediyor o da.
Kesinlikle öyle. Dirac zaten hocam birçok örnek var öyle. Mesela protonu bulan bilim adamı ismi zaten proton. Yine onunla ilgili Kur'an'da çok şifre var. Evet. Protonla ilgili mesela. Allah'ın ona ilham etmesiyle o yani alınca aslında çok önceden onu protonu bulacağı belliydi. Evet. Yani şifre aslında bu Kur'an-ı Kerim'den.
Doğru değil mi? Proton ismini veren Allah o zaman. Evet. Yani Allah 1400 sene önce protona işaret var Kur'an'da. Bunu 19. yüzyıldaki bilim adamı Allah'ın ilhamıyla keşfediyor. Proton diyorlar.
Evet.
Proton 1400 yıl önce Kur'an'da var. DNA var mesela Kur'an'da. 1400 yıl önce DNA. Aynen. Çok net işaret var. DNA'nın keşif yılı olan hatta 1865 18. surenin 65. ayetinde geçiyor DNA kelimeleri en sık olarak Kur'an'da yan yana. Sadece orada geçiyor. DNA keşfet yani DNA'yı yaratan Allah, DNA ismini veren de Allah. Evet. Ona çıkıp Francis Crick DNA ismini verdi diyorlar ama o Allah'ın ilhamıyla DNA ismini veriyor.
Evet.
Kesinlikle.
İnşallah.
Şifreler var çok yani gizlenen 1400 yıl önce. İnsan araştırdıkça gerçekten hayran olmaması elde değil yani.
Evet maşallah. Allah böyle şifreler diyoruz. Allah çünkü bilime emrediyor. Araştırmayı, kafayı değil mi? O yönde düşünmeyi, derin düşünmeyi Allah bizim öyle yapmamızı istediği için inşallah bu şekilde bir ortam yaratıyor. Araştırdığı zaman, bilimsel gelişmeler açığa çıktığı zaman da maşallah, subhanallah diyorsun. Allah'ın büyüklüğüne, kadrine, ilminin derinliğine inşallah iman ediyorsun. Değil mi?
Evet.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu da bizi çok önemli bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bilimle inşallah Darwinizm ve materyalizm yerle bir olacağını hem hadislerden hem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin izahlarından anlıyoruz. Kim tarafından? Hazreti Mehdi tarafından. Mehdi'ye çağında olduğumuzu net olarak gösteriyor. Çünkü şu an bilimi kullanmaya kalkan Darwinizm ve materyalizm sapkın felsefeleri yerle bir oldu. Ne tarafından? Bilimsel deliller tarafından yerle bir oldu. Bilimsel deliller. Biz mesela burada bu programda anlatılan bilimsel deliller her biri yerle bir ediyor Darwinizmi. Big Bang'ten bahsettik, ilaç üreten canlılardan bahsettik. Hepsi yaratılış mucizesi bunların.
Evet.
Değil mi? Tek bir protein bile olamadığını, fosillerden bahsettik inşallah. Hepsi, mesela kan dolaşımındaki o muhteşemlik, hepsi Allah'ın yarattığını gösteriyor. Darwinizm, materyalizm yerle bir ediyor. İşte o, bu dönemin özelliği inşallah.
Evet.
Hazreti Mehdi döneminin çok önemli özellikleri var inşallah hadislerde bildirilen.
Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerinden de bahsetmiştik daha önce. Talebelerinden de bahsetmiştik. Bugün de o zaman üstün ahlakından bahsedelim isterseniz.
Evet.
İnşallah.
Hazreti Mehdi insanlara ihsanlı bulunacaktır. Zamanın inkıta uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi Aleyhisselam denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak.
Bir zat gelecek, evet.
Evet. Bu hadiste aslında bir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alameti de bildiriliyor. Zamanın inkıta uğradığı yani sistemlerin değiştiği zaman diyor. Aslımızda komünizmin, faşizmin yıkıldığı, Sovyetler Birliği gibi büyük ülkelerde sistemin tamamen değiştiği bir asır oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce haber verdi bir olayın gerçekleşmesine de şahit olduk. O fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. Yine Hazreti Mehdi ile ilgili bir hadiste. Hazreti Mehdi'nin çok cömert olacağından bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur.
Yani bu da hiç tarihte görmediğimiz bir cömertlik.
Kesinlikle.
Adalet ve cömertlik, çünkü hesapsız veriyor, yani hesap etmeden. Ne kadar varsa o kadar veriliyor herkese. Herkes zenginlikte de adil, yani adalet var, eşit oluyor. Malı verecek kimseyi bulamaz diyor başka hadislerde de inşallah.
Seveyim. Şimdi bizden de ayıran en önemli özelliği o tabii. Biz evet. Bir neden diye sorarız yani öyle bir şey olsa.
Mesela bugünümüze bakalım. 3 milyar fakir var dünyada. 3 milyar insanın ortalama geliri 2 dolar günde. 2 dolarla yaşıyorlar günde.
Nerede,
3 milyar yarısı. İnsan dünyada. 1,5 milyar da artık açlık sınırında fakir var dünyada. Böyle bir şey, yani görülmüş şey değil. Hazreti Mehdi döneminde bir kişi bile kalmıyor. Öyle bir dönem ki bakın bir tane fakir aç insan kalmıyor. Verecek, parayı verecek kimseyi bulamaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani verir diyor, o da diyor getirip iade eder, etmeye kalkar diyor yani. O derece, onu da almaz diyor ama inşallah. O derece yani cömert maşallah.
Aslında zengin yok değil, zenginlik yok değil aslında. Birçok zengin var ama hani sen daha önce de birçok programda örnek vermiştin doktor hocam. Çok sıkı tutuyor böyle mesela. Özellikle Amerika'daki o zenginler değil mi? Yanındaki mesela bir fakire sadaka vermekten iktina ediyor. Ama Hazreti Mehdi devrinde bu olay ortadan kalkacak. Çünkü Allah sevgisi ve Allah'a iman inşallah herkeste yayıldığı için herkes malını vererek değil mi? Allah rızasını kazanmayı hedefleyecek. Bu dolayısıyla bereketi de arttıran bir şey olmuş olacak inşallah.
Evet. Devam edelim. Hazreti Mehdi'nin çok sevgi dolu ve sevecen olacağından bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde sevgi, merhamet, şefkat o kadar yoğun olacak, güzellikler o kadar artacak, zenginlikler o kadar çoğalacak, adalet, barış ve sükunet o kadar yaygınlaşacaktır ki onun zamanında büyükler keşke ben küçük olsaydım, küçükler de keşke ben büyük olsaydım diyeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle buyuruyor. Herkes onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı sadece ehli iman için değil, yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. İnsanlar balarlarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın etrafında toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o, yani Hazreti Mehdi, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sevgisi, şefkati ve merhameti insanların da birbirlerine sevgi duymalarına, sevecen olmalarına, şefkatli ve merhametli davranmalarına vesile olacaktır. Bu durum şu şekilde bildirilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında asr-ı saadette olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçek açacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecektir.
Maşallah. Bakın burada çok önemli işareti Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek. İmanla imanlanacaklar. Yani ölü gibi olan insan böyle duygusuz, merhametsiz, zorbalık hakim, bencillik hakim şu anda.
Evet.
İmanla dirilmiş olacaklar inşallah. Allah'a olan imanla, sevgiyle. Diğer hadiste de, Furkan hocamın okuduğu hadiste, bir babanın diyor, sevgi dolu bir babanın diyor, sevgisi gibi olacak diyor ama herkes diye geçiyor hadiste. Yani bütün dünya ne kadar, 7 milyar insan var, herkese o şekilde bir sevgi duyacak Hazreti Mehdi. Öyle bir müthiş bir sevgi ortamı olacak inşallah.
İnşallah.
Bu, evet. Yani bu dönemin muhteşemliği, fakirlik kalmıyor tabii, bilimde, sanatta, estetikte muazzam bir ilerleme var. Herkes korunup kullanıyor. Mesela hastalar hastane kapılarında beklemek ya da parası olmadığı için tedavi olamamak, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Hatta hocamız demişti, hastadan para alınmaz yani öyle bir durumda. Selamünaleyküm der, hastaneye gider, en iyi şekilde ağırlanır. Onun psikolojisi gözetilerek yediği, içtiği en güzel odalarda en iyi tedavi teknikleriyle inşallah o dönemde tıpta da çok büyük ilerlemeler olacak. Böyle bir merhamet olacak. Böyle hani şimdi oluyor, tek başına yaşayan yaşlılar oluyor böyle. Ne çocukları bakıyor, ne konuşu komşusu ilgileniyor. Değil mi? Böyle hı, yalnızlık içinde mesela düşüyor, bir yerini kırıyor. Yani yardım isteyecek kimse bulamıyor böyle. Hani bazen hani vefat ediyorlar. Birkaç gün sonra ancak şeyden fark ediliyor. Çıkan kokudan ceset öldüğü fark ediliyor. Öyle bir şey kesinlikle olmaz Hazreti Mehdi döneminde. Herkes korunup kullanacak. Babanın sevgisi gibi herkese sevgi, merhamet, şefkat gösterilecek inşallah.
Tabii insanlar korkuyor yani bunları yapmaktan. Çünkü artık durum biraz karışık olduğu için hani insanlar birbirine güvenmeyecek bir durumda. Ama onlar tabii geride kalacak. Korkmayacak. Çünkü Hazreti Mehdi çok cesur aynı zamanda. Hocam, fitnelerin önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği ehli beytime yani soyuma mensup birisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam sahibi olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. İnsanlar hakka dönünceye kadar fikri mücadelesine devam edecektir. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. Ey inananların efendisi, bize senin Mehdi'nin Aleyhisselam hakkında haber ver. İnsanların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ölüm geldiğinde korkmayacaktır. İmanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez. Savaşçılar ona karşı mücadele verdiklerinde tereddüt etmez. Cömerttir ve gözü pektir.
Maşallah. Yani burada da tabii üstün ahlak. Allah korkusu çok fazla olduğu için başka hiçbir şeyden korkmuyor. Değil mi? Dağlar bile dikilse, yani zorluk ne kadar zor görünürse görünsün hiç fark etmiyor. Ezip geçiyor. Yani ezip geçme ne demek? Önüne çıkan engel, fikri mücadelesinin önüne çıkan engeller hiç fark etmiyor. Ölüm, çünkü ölüm korkusu da duymuyor ki inşallah. O kadar Allah korkusu var ki, Allah o kadar çok seviyor. O ölümle tehdit, işte şununla tehdit, bununla tehdit. Hiç fark etmiyor Hazreti Mehdi'ye. Bir de Allah'ın korumasında tabii inşallah. Kadere tam teslim olduğu için çok yüksek ahlaklı. O onu çok cesur kılıyor o zaman. Yani Allah korkusu çok fazla, başka hiçbir şeyden korkmamış oluyor. Allah korkusu çünkü bütün korkuları kaldırır inşallah.
Evet, son olarak da Hazreti Mehdi'nin zamanının en hayırlısı olacağından hadislerde yine bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Ve diğeri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanındaki insanların en hayırlısıdır şeklinde bildiriyor.
Maşallah. Çok yüksek ahlaklı yani. Peygamberimizin hadislerinde de çok övülüyor maşallah. Hatemül Veli, en büyük veli inşallah. En büyük müçtehit diyor, en büyük müceddit diyor inşallah. Hem kutbu azam hem hakim inşallah. Hem Mehdi. Hazreti Mehdi yani ayrı zamanın büyük Mehdi'si. Gördük ahlakını inşallah. Hadislerde tarif edilen. Herkese karşı sevgi dolu, merhamet dolu, bütün kan akmayı durduruyor, zorbalıkları durduruyor, herkesi koruyup kolluyor. Çok cömert, ihsanda bulunan, yani karşılıksız iyilikte bulunan birisi inşallah. Karşılıksız yapıyor Allah rızası için tamamen. Ve bunu bütün dünya çapında bütün insanlığa. Yani insanların bu aslında hiç görmediği bir şey. Peygamberler dönemindeki dönemler hariç, bir Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn döneminde İslam ahlakı hakim oluyor. Onun dışında bugün için dünyada bilinmeyen bir şey. 7 milyar insanın da adalet, sevgi, şefkat, merhamet gördüğü o dönem geldi inşallah. Allah'ın izniyle çok yakında da Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı göreceğiz inşallah.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 20'de Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programının tekrarı. Saat 22'de de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı yayın olarak TV Kayseri, Samsun Aks, A9 TV ve Harun Yahya.tv'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.